Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 3 Haziran 2022 Cuma'yı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı siz sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, İsra suresinin 78 ila 79. ayeti kerimelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Bugün ilk bölümde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde sizlerle olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir'le ayetlerin ışığında adab ve erkana uyarak namaz kılmanın önemine, kıyam, rükû ve secdenin anlamına dair sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza sağlık haberleri köşemizde devam edeceğiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan, haftanın öne çıkan sağlık haberleri özetleriyle bizlerle olacak. Güne Bakan başladı.
Galiba yalnızlık bana uzanmıyor, ellerine ellerim dokunmuyor. Galiba yalnızlık bana uzanmıyor, ellerine ellerim.
Oysa senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Senden sonra
susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Galiba hasretler bana yazılmıyor gözlerine sözlerim. Dokunmuyor galiba hasretler bana yazılmıyor gözlerine sözlerim.
Oysa senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Biz hala avaz avaz bağırmaktayız. Senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım.
Hadis ışığında.
Kıymetli dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Programımız Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Halis hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, selamünaleyküm Mustafa Bey.
Hayırlı ve aleykümselam, hayırlı cumalar kıymetli hocam. Sizlerle bu hafta namazın önemini konuşacağız. Şu ayeti kerimeden yola çıktık kıymetli hocam, açılışta da seslendirdim. Müsaade buyurursanız tekrar seslendirmek istiyorum bu ayeti kerimeyi. Daha sonra sohbetimize geçelim. İsra suresinin 78 ila 79. ayeti kerimelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Kıymetli hocam, benim burada dikkatimi çeken Allah-u Teala'nın bizlere gecenin bir vaktinde kalkmamızı ve ibadet etmemizi istemesi. Bunun da ayrı bir önemi var tabii ki, ona da değineceğiz. Fakat buraya geçmeden önce genel olarak namazın öneminden konuşalım istiyorum. Namazı adab ve erkanına göre nasıl layıkıyla kılabiliriz? Buradan sizi dinleyelim.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammeden el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Buyurduğunuz üzere namaz, Cenab-ı Hakk'ın biz ümmete, yani Müslümanlara ve Müslümanlardan önce önceki peygamberler zamanında da kendisine kulluğu emrettiği ve aramızdaki bir ne diyelim irtibat noktası, bir buluşma noktası.
Evet.
Şöyle düşünün, Hazreti Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak ile Tur Dağı'nda lika eyledi, buluştu. Cenab-ı Hak onun yolunu oraya düşürdü ve huzuruna çıkardı. Sümme ce'te'ala kaderin ya Musa, şimdi sen bir kader üzere buraya geldin ey Musa dediği yerde, önce kendisini tanıttı, ona konuştu, ona onun doğumundan itibaren yaşattıklarını anlattı, hangi tehlikelerden, hangi badirelerden geçtiğini. Şimdi bu tanışıklıktan ki söze Cenab-ı Hak inneni enallahu, ben Allah'ım diye başlamıştı. Bu buluşmadan sonra şimdi o irtibatın sürebilmesi lazım değil mi? Belli bir birlikteliğin, evet, buradan ayrılınca nasıl olacak Hazreti Musa açısından düşünün. Ve bütün kullar açısından Cenab-ı Hak orada ona bir araç öğretti, bir vesile, bir ne diyelim buluşma noktası yani. Hı-hı. Onun gibi. Dedi ki ve akimis salata li zikri, beni hatırlamak için namazı kıl. Dolayısıyla namaz bizim Cenab-ı Hak ile baş başa kalmaya çekildiğimiz, hayatı adeta böyle pauslayıp çok özel bir alana çekildiğimiz, bu özel alan böyle kulübe gibi ya böyle mekansal anlamda bir şey değil, o ruhsal anlamda, o hakikaten öyle bir özel bir kapsül gibi kişinin kendisiyle Rabbi arasında bir buluşma mekanı ve zamanı.
Bir mekan bu, kısıtlaması yok aslında değil mi?
Evet,
temiz olan,
evet,
yeryüzünün herhangi bir yerinde Allah'la buluşabiliyoruz.
Evet, evet, çünkü Hazreti Peygamber buyurdu ya, bana yeryüzü cu'inet liyel ardu mesciden, yeryüzü bana mescit kılındı diye.
Evet.
Dolayısıyla bizim ibadet anlayışımız da öyle. Yani Cenab-ı Hak ile buluşma esası öne çıkıyor. Hazreti Peygamber'in mesela mescidini düşünün. Zemini toprak, efendim, üzeri hurma lifleriyle kapalı. Yağmur yağdığında bile damlayabiliyor aşağı. Yani o kadar,
evet,
damlıyor ki Hazreti Peygamber secde ederken alnını artık suya ve çamura secde edebiliyor.
Hı hı.
O bakımdan biz anlam bakımından Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, Allah Azze ve Celle'yi yad etmek, onunla buluşmak esaslı bir ameliyeden söz ediyoruz. Kul dolayısıyla Cenab-ı Hak ile buluşmaya ne kadar hevesli olursa, bunu doğrusal okursak, namazla da aynı şekilde ilgili olmalı. Eğer bu randevulu olsaydı ve paralı olsaydı, inanın anlamını gerçekten kestirebilsek, bunu yani önden yatırımlarımızı yapar, parasını önden yatırır, biz de Cenab-ı Hak'ta buluşmak istiyoruz diye,
evet,
buna o denli hevesli olurduk ki. Bugün bir şehirdeki yönetici bile, yani söz gelimi mahallelerde var yöneticiler, kamu kurumlarında var yöneticiler, ne bileyim şehrin valisi var. Normal bir vatandaş bunlarla irtibat kurabilmek için değil mi? Nasıl belli bir prosedürden geçiyor, belli bir başvuruda bulunuyor. Yeri geliyor bunu belgelemek istiyor, ben buluştum, konuştum diye. Bu yani, ki insanız hepimiz, aramızdaki mertebelerin farkı ne ola ki yani, değil mi? Ama alemlerin Rabbi, Allah Azze ve Celle ile buluşma dediğimiz, onunla huzura çıkma, onun huzuruna çıkma ve onu anma dediğimiz bu ameliyeyi, yani namaz dediğimiz bu aracı hayatımız içerisine Cenab-ı Hak bize lütfetmiş.
Evet.
İhsanda bulunmuş, kapısını açmış, çağırmış. Dolayısıyla bu açıdan bakıp da Cenab-ı Hak ile buluşmada ben çok istekli olmalıyım, huzurda bulunmalıyım heyecanı üzere bir başlangıç olmazsa bu, böyle farzmış, işte mecbur kaldığımız bir şey gibi. Yani bazen çocuklarımıza bunu hani telkinle anlatma biçimimiz zorunluluk temelli olunca onlar da tepkisel karşılık veriyorlar. Ama onları Cenab-ı Hak ile buluşturma ve aradaki ilişkiyi oluşturma, onları Cenab-ı Hak ile konuştukları kendi iç seslerinde, kendilerinden onlara daha yakın, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, biz şah damarınızdan daha yakınız diyen, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ, siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir diye zatını bize bu denli yakın olarak anlatan ve Resulüne şayet gelip sana beni soracak olurlarsa ve izâ se'eleke ibâdî yani kullarım sana beni soracak olurlarsa fe inni karibun ben yakınım diyen Allah Azze ve Celle ile tanıştırabilme. Dolayısıyla bu biçimiyle Cenab-ı Hak ile tanıştırıp sonra da bu buluşmayı sürekli kılabilmek, sürdürülebilir kılabilmek için Allah'ın bize namaz diye özel bir araç öğrettiğini, işte abdestini alarak belli bir yıkanma prosedürü var. Bunlar işin formal tarafı.
Evet.
Ama biz bu formal tarafın yani bizim ruhsal ve metafizik yanımızla nasıl ilişkilendiğini de bilemiyoruz. Çünkü şöyle bir hadis hatırlıyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o mahşeri kalabalıkta ümmetini tanıyıp çağıracağından söz edince dediler ki ya Resulallah siz onları nereden tanıyacaksınız? Yani o kadar kalabalıkta insan hem tanısanız diyelim beraber yaşadığınız insanları tanıdınız ashabınızdan.
Evet.
Değil mi? Ama sonradan iman edenler var. Onların hiçbirini de tanımazsınız diye taaccüp edip şaşkınlıkla sordular. Yani nasıl tanıyacaksınız diye. Allah'ın Resulü çok enteresan bir cevap veriyor. Dedi ki ben onları muhacceliyim yani sekilerinden tıpkı bu atlar var ya atların böyle ayaklarında dirseklerinde bu sekiler olur. Dedi ki bu abdest azaları onların sekili olur. Yani oralar farklı bir renkte apaydınlık olur. Bambaşka bir
sanki fosfor gibi değil mi?
Evet böyle hani tahayyül edebiliriz böyle fosforlu gibi veya ak beyazlamış
evet.
gibi veya Hazreti Musa'nın elini çıkardığında bir mucize olarak hani beyda min gayri su böyle lekesiz beyazlıkta olur diyor ya.
Evet.
Böyle olunca o zaman Allah'ın peygamberi tabii ki hiç tanımadıklarını bile kolay teşhis edebilir.
Muazzam demek bir şey. Muazzam.
Demek ki bu bizim bilmediğimiz bir görünürlüğümüz. Şu an
evet.
belki öyleyiz. Yani abdest kılıp alıp namaz kılanlar olaraktan inşallah Allah Azze ve Celle kabul ediyordur. Çünkü kabul ettiği takdirde o sonuç oluşur.
Hı hı.
Öyle o bir öyle bir metafizik görünüm var. Ve oraya yani öteye geçince bunlar ortaya çıkacak. Ama burada bakan yüzüyle biz bunu basit bir yıkanma şeyi gibi görüyor olabiliriz ama bu formal yanı da önemli. Çünkü bize bunları yap ve huzura çık diye Cenab-ı Hak öğretti. Ve kendisiyle bunu bizim bir buluşma yolculuğumuz olarak kıldı. Batı'da şöyle bir olay olmuş. Kızcağızın biri okulda bir Müslüman kızla tanışıyorlar, okul arkadaşılar. Tabii arkadaşı ona anlatıyor, konuşuyorlar, paylaşıyorlar. Zaman sonra bu kız Müslüman olmaya heves ediyor. Ama arkadaşı ailesine soruyor, diyor ki arkadaşım beni Müslüman olmak istedi, ne yapayım? Onlar da diyorlar ki henüz daha yaşı çok yani olgun değil, küçük. Beklesin, ileride Müslüman olur. Daha olgunlaşınca. Hem ailesine de o zaman söylediğimde daha rahat kendisini savunabilir.
Evet.
Şimdi biraz erken, küçük yaşta diye böyle geciktirmişler. Artık ne kadar geciktirmişler, kaç sene bilmiyorum ama. Bir gün o kızcağız arkadaşına geliyor diyor ki ben Müslüman oldum ve aileme de söyledim diyor durumu. Tabii arkadaşı diyor ki niye yani acele ettin? Halbuki biz sana nasihat etmiştik biraz daha geciktir diye. O da diyor ki ben diyor bir ayet okudum. Ayette diyor ayetten etkilendim ve dolayısıyla böyle yaptım.
Evet.
O zaman kız arkadaşı diyor ki hangi ayeti okudun da böyle seni ivedi davranmaya sevk etti. Bizim nasihatımızı dinlemedin, acele ettin. Arkadaşı diyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam'la ilgili bir ayetti. O ayette Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'ı huzura çağırıyor. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam diyelim hangi gün gelecek? Efendim diyelim pazartesi gelecek yani. Ama önden gitmiş, birkaç gün önceden gitmiş. Orada bekleşiyor. Hani böyle randevuya gidersiniz. Erkenden geç kalmayayım diye. Özellikle çok önem verdiğiniz randevüler olur. Ortalıkta dolaşırsınız. Tam dakikasına kapıyı çalarsınız böyle. Hani ben buradayım diye.
Evet.
Erken çalmak da abes olabilir. Ama o pencereden mesela hocalarımızın gittiğimizde hatırlarım ben böyle. Ve ortalıkta dolaşmışızdır. Tam dakikasına kapısına çalarız böyle. Gecikmek
evet.
de hoş değil.
Doğru.
Erken çalmak da hoş değil. Çünkü size vakit vermiş.
Tabii.
Bu sizin ona verdiğiniz önemle ilişkili bir şey. Yani hoca pencereyi bir açsa, baksa ki aşağıda dolaşıyorsunuz. Bundan hoşnut olur yani. Güzel.
Evet.
Bana verdiği randevuyu önden belli bir tolerans ile öne çekmiş. Hani olur trafik olur, bir şey olur, geç kalmayayım diye.
Evet.
Hazreti Musa Aleyhisselam da önden gitmiş.
Hmm.
Cenab-ı Hak ona soruyor. Tabii hoca pencereyi açıp bakmasa görmez. Ama Cenab-ı Hak yani her halde görüyor.
Evet.
Yani Hazreti Musa'nın erken geldiğini biliyor, görüyor. Dolayısıyla ona sordu. Dedi ki وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Ey Musa, kavminden yani onları geride bırakıp erkenden çıkıp gelmen nedendir? Niçin bu acele ettin diye Cenab-ı Hak sordu. Kızcağız diyor ki Hazreti Musa'nın verdiği cevaptan irkildim. Hazreti Musa Aleyhisselam demiş ki وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Ben önden acele geldim ki Rabbim sen razı olasın.
Hmm.
Yani memnun olasın. لِتَرْضَى. Sen razı olasın diye acele ettim. Dolayısıyla ben bu ayeti okuyunca sen razı olasın diye acele ettim duyunca artık sizin nasihatinizin üzerimdeki etkisi kalktı ve ben hemen Müslüman olup bir an önce Rabbimin huzuruna çıkıp el bağlamayı, Cenab-ı Hak ile aramızdaki bu ilişkiyi başlatmayı istedim. Allah'ın huzuruna çıkmak hususunda bu ötelemelerden artık tahammül edemedim ve aileme de durumu açıkladım diye böyle izah etmiş.
Hı hı.
Şimdi onların dışarıdan bakıp biz müminlerin namazda, çünkü müminler namaz hali üzere görünürler. Yani bizim Müslümanlar olarak görünür yanımızın en belirgin resmi, fotoğrafı namazdır. Şöyle bir turist İslam coğrafyasına girse, yani ucundan girse, sağ öteki tarafından çıksa, Müslümanlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar, nasıl bir şeyler yapıyorlar diye sorsalar, onlarla ilgili ilk söyleyecekleri şey, böyle ayakta duruyorlar, sonra rüküye gidiyorlar, sonra secdeye gidiyorlar, namaz yani. Sadece bir turist gözlemi olarak söylemiyorum bunu. Cenab-ı Hak da öyle diyor.
Evet.
Allah Azze Celle Hazreti Peygamberi ve ona iman etmişleri, yani İslam ümmetini anlatırken daha o ilk çekirdek kadrodan başlayarak dedi ki Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Vellezine ma'hu, ve onunla birlikte olanlar diye müminleri anlattığı sahnede dedi ki terahum, sen onları görürsün. Rukkan succeden, sen onları rükû ederken görürsün. Sen onları secde ederken görürsün. Cenab-ı Hak müminleri tanıtıyor. Müminler nasıl görünürmüş diye Cenab-ı Hakk'ın betimlemesinden anlıyoruz, okuyoruz. Dolayısıyla namaz müminlerin genel görünümünde olan en belirgin karakteristiktir. Bu bakımdan bundan yoksun olmak çok tedirginlik verici olmalı. O yüzden Hazreti Peygamber buyurdu ki yani namaz müminle kafir arasındaki belirgin bir çizgidir. Böyle tabii ki kalkıp namaz kılmayana kafir demiyoruz ama bu ifadeler de çok kaygı verici olmalı. Bizim eskiden Erzurum'un bir müftüsü varmış. Ona gelip böyle sormuşlar. İşte namaz kılmayanlar kafir mi diye.
Hı hı.
Müftü Efendi de rahmetli demiş ki öyle bir şey diyemeyiz. Ama demiş kafirler namaz kılmaz. Şimdi kafirlerin namaz kılmadığını biliyoruz. Müminlerin de Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle onları sen namaz kılarken, rükû ve secde ederken görürsün diyor.
Evet.
Dolayısıyla Allah'ın Resulü de namaz dinin direğidir diyor. As-salatu imaduddin. O bakımdan bu direği ayakta tutabilmek, kişinin imanını koruyabilmesi, Cenab-ı Hak ile irtibatını koruyabilmesi, hele hele Rabbin huzuruna çıkmak bakımından bu bahsettiğimiz, hani beni anmak için namazı kıl. Demin girişte Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın o özel buluşmada söylediği ifade. Belki birileri diyebilir ki yani Hazreti Musa Cenab-ı Hak'la orada konuşuyor, onların aralarındaki bir şey. Ama öyle değil. Cenab-ı Hak bunu bize ayrıca anlatıyor. Yani anlatıyor demek, Cenab-ı Hak bize bunu boşuna anlatmıyor. Diyor ki لَقَدْ كَهْنَ ف۪ي قَصَصِهِمْ اِبْرَى. Onların kıssalarında, bizim size anlattıklarımızda ibret var. Yani siz de aynı sahnenin öznesi, aynı sahne içerisindeki buna muhatap kişi ve oradan alacağınız her türlü sonuç aynen size aktarmak istediğim için ben size anlatıyorum bunu. Yoksa güzel vakit geçiresiniz, eğlenesiniz diye bir hikaye olsun diye anlatmıyorum. O yüzden bunlara kıssa diyor. Kıssa demek kesit kesit. Anlatım demek her bir kesit ibret olsun diye. O zaman Hazreti Musa'nın yerine koyup kendimizi Cenab-ı Hak'tan o sözü duymak istemeliyiz. Cenab-ı Hak bize diyor ki namazı beni hatırlamak için kıl. Bu ayrılmak üzereyken birinin diğerinin eline bir hatıra verip hani beni hatırlamak için buna bak demesi gibi, beni hatırlamak için bir mektup verip bunları oku demesi gibi, aradaki irtibatı eğer sürdürmek ve irtibatta kalmak istiyorsak, o zaman Cenab-ı Hakk'ın bu Hazreti Musa üzerinden söylediği beni hatırla, lizikri, beni hatırlamak için namazı kıl. O bakımdan kulun Cenab-ı Hak ile bu aşk dolu, sevgi dolu birlikteliğini yaşayacağı ve huzurda ellerini bağlayıp Cenab-ı Hakk'ı onu kendisine yakın, kendisini görüyor, kendisini biliyor hissedeceği ve o ister üzere niyaza başlayacağı. Yani Cenab-ı Hak'tan niyaz etmeye başlayacağı. Bu kadar önemli, bu kadar değerliyken bu değerinin farkına varsak, bırakın kendimiz tembellik ederek namazdan geri kalmayı, başkaları engelleyecek bile olsa, aramıza girecek bile olsa onlarla savaşırız. Savaşırdık. Onların bu engelini aşıp Rabbimizle buluşabilmek için, bu çok özel ortama geçebilmek için. Şimdilerde böyle hani şeyler oluyor diyelim, gemilerde oluyor, uçaklarda oluyor. Böyle VIP alanlar, evet. Hani very important personlar, özel, hı-hı, kişiler, özel ortamlarda özel buluşmalar yaşıyorlar. Aralarda kırmızı çizgiler falan olabiliyor. Dünyada bu belli sınıftan şeyler var. Ama bunun en üst sınıfsal ayrımı kişinin Cenab-ı Hak ile buluşacağı bir kategori. Bu işte namazda gerçekleşiyor. Ve bunun için Allah öyle bir sistem kurmuş ki öyle çok parası olanların değil, öyle çok itibarı olanların falan değil, fırsat eşitliğini o kadar açık herkese kolaylaştırmış ki sadece kalbinde Rabbine sevgi duyanların erişimini açmış. İnnemâ tundiru men ittebâ zikra ve haşiyerrahmâne bilgayyib. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e dedi ki sen ancak Hakkın, gerçeğin ardına düşmüş ve yüreğinde Rahman'a karşı sevgi, yüreğinde Rahman'a karşı saygı taşıyan kimselere etkili olabilirsin. Onlar senden bu öğüdü alır ve ondan sonra seninle birlikte bu dini yaşamaya, ibadete girişir. Hı hı. Diğerleri Cenab-ı Hak ile eğer bu köprü kurulmuyorsa, kalpte bu aşk oluşmuyorsa, onlar açısından namaz bir yüktür. Kılanları bile böyledir. Kılmayanları zaten tembellik edip yani uzak duruyordur veya ortama uyarak kılıyordur. Eğer bu iç cevher, özünde bu sevgi, Cenab-ı Hak ile buluşma yok ise böylesi bir namaz kişiyi felaha da erdirmez. Çünkü Cenab-ı Hak Müminun Suresi diye Kur'an'da bir sure var. Orada Cenab-ı Hak dedi ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha erdiler, yani kurtuluşa erdiler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar ki namazlarında saygı üzereler, huşu üzere. Huşu yani ile. Cenab-ı Hak, evet, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğu hissini yaşıyor. Bilmeliyiz ki hani birileri sanabilir ki ya biz kendi kendimize gelin güveyi oluyoruz. Öyle değil. Biz o hisse girmeye çalıştığımızda, onu yaşamaya çalıştığımızda Cenab-ı Hak onu bizim için gerçekleştiriyor. Çünkü o bizden habersiz değil. Bizim aşkla onun huzurunda durmak istediğimiz hissiyatına yönelimimizi değerlendiriyor ve onu bize o esnada yaşatıyor. Hı hı. Çünkü hani Allah bizimle beraber ve bizim her halimizden her an haberdar olmasa ötede kendi kendine bir şeyler yapıyormuşsun. Sanabilirsin. Yani bunu baban için uzaktan yapsan, babama şimdi uzaktan saygı duyuyormuşum gibi. Haberi bile olmaz.
Tabii.
Bunu caminin imamı için yapsan bilmez yani. İnsanlardan herhangi birisi için onunla uzaktan böyle bir iletişim kurmaya çalışsan, evet kendi kendine gelin güveyi olursun, ama Allah Azze ve Celle demin girişte konuştuk, şah damarımızdan daha yakın olduğunu, her an bizimle beraber olduğunu söylüyor. O zaten bizim farkımızda. Burada kapalı ve farkındalığı açılması beklenen taraf sensin. Sen de o kapağı kaldırdık, o farkındalığa geldin mi Cenab-ı Hak ile doğrudan buluşuyorsun. Artık Allah'ın haberini işte zili çalıp seni çağırıp sana gelmesini beklemene gerek yok. Cenab-ı Hak zaten orada ve zaten evet, seni huzuruna almış. Buna Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihsan makamı diyor. Biliyorsunuz Cibril hadisinde gelip Resulullah'a sordu Hazreti Cibril, İhsan nedir diye. Hazreti Peygamber de ihsan makamını anlattı. Bu ibadetin ve kulluğun en güzel noktası. Dedi ki en te'budallah, Allah'a kulluk etmendir. Ke enneke tara, sanki sen onu görüyormuşçasına. İşte bu bizim yapmamız gereken. Çünkü yani Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle fe illem takun tara, sen senin tarafta sen onu görmesen dahi fe innehu yarak, o seni her halükarda görüyor. Bunu bir karşılıklı iki tarafın buluşması gibi düşünün. Hani öyle eskiden internette programlar oluyordu. Siz giriyorsunuz, online oluyorsunuz. Ama arkadaşınıza bakıyorsunuz, o offline.
Evet.
Siz online, çevrim dışı. O offline. Çevrim dışı. Evet, affedersiniz. Siz çevrim içisiniz, o çevrim dışı.
Evet.
Ama buluşamıyorsunuz da. Yani onun da çevrim içi olması lazım.
Doğru.
İnsanlar arası ilişkiler böyle. Ama Cenab-ı Hak ile ilişkiye, yani bu kulluk ilişkisine girmek istediğinizde Allah'ın Resulü diyor ki Cenab-ı Hak tarafı hep o çevrim içi. O hep böyle hazır kulunun gelmesine dair. Çünkü Allah'ın gaip olması diye bir şey yok alemde. Gaip olmak yani böyle biliyorsunuz sabahları okulda şey yapılırdı. İşte Ahmet burada, Mehmet burada,
evet,
işte falanca burada. Olmayanlar gaip. Orada değil çünkü. Allah Azze ve Celle'nin gaip olduğu, yani herhangi bir ortamda bulunmadığı diye bir şey söz konusu değil. O her şeye her yerde tanık. Ve huve ala kulli şeyin şehid. O bakımdan sen ister dağda ol, ister çayırda ol, ister bayırda, ister ne bileyim şehrin ortasında ol, her nerede olursan ol, Allah'ın huzuruna çıktığında sen çıkmış oluyorsun. Cenab-ı Hak zaten efendim çevrim içi ve seni zaten hazırda bekliyor.
Kıymetli
eğer
hocam.
Sen de,
evet.
Buyurunuz efendim.
Son cümlenizi alayım lütfen. Süremizin de sonuna geldik.
Dolayısıyla namazı, Cenab-ı Hakk'ı anmak ve Allah Azze ve Celle ile buluşmak esası üzere bilirsek, o zaman o bize kolaylaşır ve hoş gelmeye ve Cenab-ı Hak ile buluşmanın zevkini, haddını vermeye başlar.
Evet.
Diğer türlü toplumun üzerimize yüklediği bir kurumsal efendim aidiyetin bir parçası, bir zorunluluk. Hani millet camide görsün misali. Böylesi bir anlayış ile olursa o namazın özü de cevheri de kaybolur. İnanın tadı bile kaybolur.
Kıymetli hocam, öylesine güzel, öylesine tatlı anlatıyorsunuz ki bölmek istemedim ama maalesef süremiz sınırlı olduğu için burada noktalamak istiyorum. Allah-u Teala'nın huzuruna durmak elbette büyük nimet ve her Müslümanın üzerinde farz namaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da gözümün nuru namaz diye bahsetmiş. Namaz müminin miracıdır diye buyuruluyor. Daha bu konuları önümüzdeki haftalarda da konuşacağız çünkü sınırlı vaktimiz içerisinde ancak namazın önemine değinebildik. Namazın önemini anlattınız bizlere. Ayrıntılarını da önümüzdeki haftalara saklayalım, olur mu?
İnşallah efendim, inşallah.
Eğer ömrümüz yeterse önümüzdeki hafta olur, buluşmak olur, dileğiyle. Çok teşekkür
Allah
ederiz kıymetli hocam olun, yayınımıza katıldığınız için.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Hoşçakalın.
Hoşçakalın efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Denişleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi ve kendisiyle namazın önemini konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Aşka dair bir his varsa özünde, aşka dair bir his varsa özünde. Sen ağlama, ben ağlarım güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost. Damla damla yaş olurum gözümde, damla damla yaş olurum gözümde. Sen ağlama, ben ağlarım güzel dost, güzel dost, güzel dost. Damla damla süzülürüm gözümde, damla damla yaş olurum gözümde. Sen ağlama, ben ağlarım güzel dost, güzel dost, güzel dost. Her acının bir sebebi var ama, ezelden talibim kedere gama. Güzel dost, güzel dost, güzel dost. Derdin varsa yüklen benim sırtıma, derdin varsa yüklen benim sırtıma. Sen ağlama, ben ağlarım güzel dost, güzel dost, güzel dost. Al derdini yüklen benim sırtıma, al derdini yüklen benim sırtıma. Sen ağlama, ben ağlarım güzel dost, güzel dost, güzel dost.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Sayın Karaaslan, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İyiyim inşallah. Dünyanın her yerinde herkes de hem huzurlu hem de iyidir diyelim.
İnşallah, sıcaklıklar artmaya başladı. Sıcağa karşı da dikkatli olmak lazım. Eğer
kesinlikle
dışarıda çalışanlar, seyahat edenler varsa sıcağa karşı korunmak lazım. Bu hafta sağlıkta gündemde öne çıkan neler oldu? Sizden dinleyelim.
Tabii ki. Öncelikle istersen kısaca bir dünyadan bahsedelim. Ondan sonra Türkiye gündemine gireriz. Çin'de gözler COVID-19 salgınında artan vakalar üzerine Çin'e çevrilmişti ve çok ciddi kısıtlamalar söz konusuydu uzun bir süredir. Omikron varyantının tetiklediği COVID-19 salgını kaynaklıydı ve karantina tedbirleri uygulanıyordu. Ve özellikle Şangay'da şehrin büyük bir bölümünde çok ciddi kısıtlamalar vardı. Ama oradan da iyi haberler geldi. Şehir yönetiminden bir açıklama yapıldı. 1 Haziran itibariyle şehirdeki tüm üretimin ve hayatın normal düzene girdiği ifade edildi. Bir ikinci gelişme ise Japonya'dandı. Japon hükümeti ülke genelinde 3. dozun üzerinden en az 5 ay geçen kişilere yönelik 4. doz aşı uygulaması başlattıklarını söyledi. Dünya gündemindeki bir önemli konumuz ise maymun çiçeği hastalığı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü son haftalarda Avrupa, başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 30 ülkede 550 kişiye ulaştığını bildirdi. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 20-23 ülkede görüldüğünü açıklamıştık biz bültenimizde.
Evet.
Dünya Sağlık Örgütü incelemelerin sürdüğünü fakat virüsün kısa zamanda birçok ülkede görülmesi tespit edilmemiş bir yayılmaya işaret ediyor şeklinde de bir uyarıda bulundu. Bir başka önemli gündem maddesi ise son haftalarda hatta son ay diyelim bir buçuk aydır söz konusuydu. Belirsiz hepatit virüsüydü.
Hı hı.
Dünya Sağlık Örgütü de İngiltere'de bu ortaya çıkmıştı ilk olarak hatırlatalım. Son yaptığı açıklamada şu ana kadar virüsün bulaştığı çocuk sayısının en az 650'ye çıktığını ve 9 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, hastalığın da 33 ülkede görüldüğü yönünde bir açıklaması oldu. İnşallah daha bir yayılım göstermeden hem maymun çiçeği hastalığında hem belirsiz hepatit virüsünde ve COVID-19'da can sıkıcı gelişmelerle karşı karşıya kalmayız
İnşallah.
Önümüzdeki günlerde.
Evet.
Peki Türkiye'de durum ne diye baktığımız zaman Türkiye'de bu hafta COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde aslında çok önemli başlıklar söz konusuydu. Bunlardan bir tanesi hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı Mustafa, hatırlatalım hı hı. tekrar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mayıs'ta bir paylaşımda bulunmuştu. Arka arkaya 3 gün 1000'in altında vakalar altına indiği zaman toplu taşımlarda ve hastanelerde bunun kalkabileceğini söylemişti daha önce. Bir iki gün 1000'in altına düşmüştü, tekrar yükselmişti fakat artık son günlerde 1000'in altında seyrediyor ve hastaneler hariç şu anda maske takma zorunluluğu toplu taşım araçları da dahil olmak üzere kalktı. Ama bilim insanları yine uyarıyor, eğer gribal bir rahatsızlığımız söz konusuysa, kendinizi halsiz ve kötü hissediyorsanız ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa, bağışıklık sisteminiz düşükse yine kapalı mekanlarda tedbiri elden bırakmadan maske takabilir bu kişiler şeklinde bir uyarıları oluyor. Tamamıyla kişilerin kendisine kalmış olan bir karar. Evet. COVID-19 tablosu da artık haftalık yayınlanacak. Bunu da Bakan Koca duyurdu. Bugüne kadar günlük olarak yayınlanıyordu COVID-19 tablosu. Yine 1 Haziran'dan itibaren de haftalık olarak paylaşılacak. Türk Hava Yolları'ndan da önemli paylaşım geldi. Şu anda yaz tatiline de çok yaklaştı. Uluslararası seyahatler de çok sık olacak. Yurt dışından vatandaşlarımız Türkiye'ye gelmeye başlayacaklar. O yüzden bu bilginin de yine altını çizelim. Toplu taşım araçları içerisinde uçaklar da giriyor ve orada da artık maske takmak zorunlu değil. Genel Müdür Bilal Ekşi de bu konuda açıklamada bulundu. Size maskelerimizin ardından değil, artık her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik, kazandık. Şimdi tebessüm zamanı diye böyle sempatik bir paylaşımı oldu Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nde.
Evet.
Yine bir önemli genişleme, Türkiye'nin ilk karantina hastanesi ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki COVID-19 servis ve yoğun bakım alanları artık çok şükür ihtiyaç olmadığı için kapatıldı.
Hı hı.
Yine hemen seyahatler için buradan yurt dışından Türkiye'ye gelecek, Türkiye'den çıkacak olan vatandaşlarımız ve turistler için de bu söz konusu. Önemli bir gelişmenin altını çizelim. PCR testlerine ilişkindi. İçişleri Bakanlığı'ndan COVID-19 salgını ile ilgili ülkeye giriş tedbirleri genelgesi yayınlandı. Buna göre 1 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından Türkiye'ye girişlerde girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen test zorunluluğu artık aranmayacak. Bunu tekrar belirtelim, böyle bir zorunluluk artık bulunmayacak. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de bu şekilde bir açıklama geldi. Orada da PCR ve antijen test zorunluluğunun kalktığı belirtildi. Dünya ve sağlık gündemi, Türkiye gündemindeki önemli başlıklardan birisi de fenil ketinleriyle ilgiliydi. Bunun altını çizmek istiyorum. Çeşitli sağlık günleri kutlanıyor biliyorsunuz. Bu haftadaki önemli günlerden birisi de buydu. Türkiye'de her yıl 200-250 bebek beyin hasarına yol açan fenil ketinleri ile maalesef dünyaya geliyor. Ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre de Türkiye tedavi edilmediğinde bu kalıcı beyin hasarına neden olabilen ve PKU hastalığın en sık görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Bunun için ne yapılabilir dediğinde Sağlık Bakanlığı zaten uzun yıllardır bu bir tarama programı. Ama bu noktada tekrar hatırlatalım, ebeveynlerin de bunun takipçisi olması lazım. Zaten hastanede doğum gerçekleştirildiğinde hastaneden bebek ve anne taburcu olmadan hemen bir topuk kanı denilen bir topuğundan bebeğin kan alınarak test yapılıyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. O yüzden bunun asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü ileride çok ciddi dediğimiz gibi beyin hasarına yol açabilen sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalınabiliyor.
Erken teşhis hayat kurtarır. Bunun altını çizelim.
Kesinlikle öyle. O yüzden hem anne babalar hem zaten değerli doktorlarımız, sağlık çalışanları doğum gerçekleştiğinde aile hekimlerimiz bunun takipçisi oluyorlar. Hı-hı. Ama yine anne babalar da bu bilinçle hareket etmesi çok büyük önem taşıyor. Tabii. Türkiye'de de çok sık yeni doğan taramaları her yıl düzenli olarak zaten yapılıyor. Hem bebekler için hem kadın sağlığı için mutlaka kadın kanserlerinde de çok önemli bir başlık erken tarama demiştik. Bazı kanser türleri için erken taramalar yapılıyor. O yüzden mutlaka aile hekimimizle ve kendi doktorlarımızla konuşarak bu tarama programlarını hem kendimize hem de çocuğumuzu dahil etmek büyük önem taşıyor sevgili Mustafa.
Evet.
Eğer vaktimiz varsa bir şeyin daha altını çizmek istiyorum.
Tabii.
Var mıdır Mustafa'cığım?
Vaktimiz var.
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü.
Evet.
Idi ve bunun için gerçekten hem Türkiye'de hem dünyada önemli farkındalık etkinlikleri yapıldı. Bunu hepimiz biliyoruz ki başta kanser olmak üzere, kalp damar hastalıkları olmak üzere ki kanser ve kalp damar hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan hastalıklar, hatta beyin hasarlarına ilişkin. Aynı şey geçerli. İnmede çok büyük etkisi var. Bu etkisi olan ne diye baktığımız zaman maalesef yıllardır insanlık için çok büyük bir kabus olan ve bir takım tekelin elinde olan, sektörün elinde olan tütün ve tütün ürünleri. O yüzden sağlığımızı korumak adına çocuklarımıza güzel bir dünya hem çevre sağlığı için hem beden sağlıkları için bir dünya bir beden bırakabilmek adına önce biz ebeveynlerin örnek olması gerekiyor. Tütün
evet.
mamullerinden kesinlikle uzak yaşamamız lazım.
Evet.
Türkiye'de verilere baktığımız zaman da gerçekten korkunç rakamlar çıkıyor ve Sağlık Bakanlığı'nın sigara bağımlılarının, tütün bağımlılarının bundan uzaklaşabilmeleri için sigaraya bırakma merkezleri var. Çeşitli tedavi yöntemleri var ve bunlar tamamen ücretsiz. Sağlık Bakanlığı'na, ilgili hastanelere başvurulduğu zaman buralardan fayda sağlamak mümkün. O yüzden tekrar altını çizelim. Türkiye'de bakanlık verilerine göre 2010'dan bugüne 3.3 milyon muane yapılmış ve 1 milyon 283 bin 914 kişi ücretsiz bir şekilde ilaç, nikotin bantı ve nikotin sakızı tedavilerinden faydalanarak sağlıklı bir hayata adım atmış. Bu çok önemli. Peki nereye başvurabilirler insanlar? Alo 171 sigara bırakma hattına başvurarak buradaki danışmanlar aracılığıyla nasıl bir yol haritası olacağını, nereye başvuracaklarını, tedavinin nasıl ilerleyebileceğini Alo 171 sigara bırakma danışma hattına başvurarak buradan öğrenebilirler sevgili Mustafa.
Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Karahasan. Süremizin sonuna geldik. Bu pandemi
tamamdır,
döneminde...
Tamamdır, o zaman pasif içiciliğe de dikkat edelim diyelim
evet.
Lütfen. Pasif içici de olmayalım.
İnşallah. Bu pandemi döneminde pek çok insan sigarayı bıraktı, tütünü bıraktı. İnşallah darısı bırakamayanların başına sağlık için bundan vazgeçmek gerekiyor. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Haftaya daha güzel haberlerde buluşmak dileğiyle.
Sağlıklı, sıhhatli günler.
Sağolunuz, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerleydi. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya pazartesi günü Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde biz yine mikrofon başında olacağız, sizleri de bekliyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
Güne bakan.